Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1399, Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 4 Kasım 2020 Çarşamba. Bu sabahki yayınımızda az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Muhammed Bahtiyari ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, İslam'da Azınlıkların Hakları, Başarılı İranlı Bayanlar ve Din ile ilgili Sorular ve Cevaplar isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Ayetullah Hamenei, Müslümanların öfkesi, ümmetin diriliğinin işaretidir. Garip Abadi, Amerika günümüz dünyasının birçok sorununun kaynağıdır. İranlı akademisyenler, Fransa'nın Allah Resulüne hakaret girişimi nefret saçmanın tam örneğidir. Tüm General Bakri'den emperyalistlere uyarı geldi. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin misket bombası kullandığını iddia etti. Ve Amerika'da seçim kuyrukları silah alış kuyruklarına dönüştü. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Müslümanların İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yapılan hakarete yönelik öfkesi, İslam ümmetinin diriliğini ortaya koyduğunu vurguladı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Salı günü İslam peygamberi ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet yıl dönümü dolayısıyla canlı yayında yaptığı konuşmada bu mübarek günü kutladı. Ayetullah Hamenei, bugün İslam'ın en büyük düşmanı var imkanları ile İslam dini ile mücadele eden küresel istikbar ve uluslararası siyonizm olduğunu vurguladı. Fransa'da İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına işaret eden Ayetullah Hamenei şöyle dedi. Bir karikatürcü bir halt etti. Fakat bu durum sadece bir sanatçının sapkınlığı ve fesadı değil, aynı zamanda bu bir devlet politikasıdır ki bu yanlış amele destek veriyor ve siyasi bir yetkili de desteklediğini açıkça ilan ediyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki daimi temsilcisi ve elçisi, dünyada savaş, güvensizlik, yaptırım ve terörizm tehditleri gibi sorunlara değinerek Amerika'nın günümüz dünyasının birçok sorununun kaynağı olduğunu belirtti. İRNA Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Kazım Garibabadi, Salı akşamı İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Allah Resulü'nün kutlu veladet yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları konuşmaya işaretle günümüzde savaş, güvensizlik, yaptırım ve terörizm tehdidinin yanı sıra Amerika isminde başka bir sorunun da olduğunu, bunun büyük bir sorun olduğunu ve diğer sorunların kaynağı olduğunu belirtti. Garib Abadi sözlerine şu açıklamayı da getirdi. Amerika'nın imajı sırf İslam aleminde değil, Avrupa ve Batı dünyasında da zedelenmiştir. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei salı günü canlı yayında yaptığı konuşmada İslam peygamberi ve de İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümlerini kutlayarak Amerika rejiminin durumunun görmeye değer olduğunu belirtip Amerika'da kim iş başına gelirse gelsin mevcut durumun Amerika'da sert medeni siyasi ve ahlaki düşüşün ve bu tür siyasi düzenin sonunun yokluk ve izmihlal olduğunu sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi salı günü Amerika'nın ihlalci girişimlerde bulunarak Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu geçici kararını ihlal ettiğini ve sorumlulukları da ayaklar altına aldığını söyledi. Muhabirimizin verdiği habere göre Mecid Tahterevanci, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu oturumunda Uluslararası Adalet Divanı'nın raporunda Amerika'nın yaptırımları dış siyasette bir araç olarak kullandığını ifade ederek şöyle dedi. Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı yasa dışı yaptırımları doğrudan veya dolaylı bir şekilde İranlı şirketleri ve İran milletini hedef almış ve İran'ın serbest ticaretteki gücünü de etkilemişti. Tahterevanci Uluslararası Adalet Divanı'nın 3 Ekim 2018'de oy birliğiyle zorunlu geçici kararı çerçevesinde Amerika'yı 1955'te İran ile imzaladığı dostluk anlaşması doğrultusunda taahhütlerine bağlı kalarak sınırlayıcı girişimlerden sakındırıp Amerika'dan İran'a para aktarımı ve ödeme imkanlarını sağlamaya çağırdı. Tahterevanci maalesef Amerika'nın şimdiye dek Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına uymadığını, yaptırımlarını arttırdığını, öyle ki koronavirüs pandemisi sırasında bile birçok bankaya hedef aldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi bu hususun İran'ın ilaca ve koronavirüs ile mücadeledeki gerekli malzemelere erişimini engellediğini de belirtti.
İran üniversiteleri hocaları Fransa Cumhurbaşkanı'nın İslam peygamberliğine yönelik hakaret içerikli sözlerini kınadılar. Muhabirimizin verdiği habere göre İran genelindeki üniversitelerde çalışan hocalar salı günü bir bildiri emleyerek Fransızların girişiminin kuşkusuz nefret saçma, kutsallıklara saygısızlık ve din ve düşünce özgürlüğünün açık ihlalinin tam örneği olduğunu vurguladılar. Buna paralel olarak Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek veladet yıl dönümü çerçevesinde İranlı şairlerde Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Allah Resulüne yönelik saygısızlığı ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu alçak girişimi desteklemesini kınayıp sanat ve edebiyatın kapasitesinin düşmanların komplolarını etkisizleştirme yönünde kullanılması gerektiğine vurgu yaptılar. Ayrıca İslami İran Cumhurbaşkanı'nın parlamento işleri yardımcısı Hüseyin Ali Emiri de bu saygısızlığı kınayarak sultan düzeninin medeniyet kaynağı olan İslam dininin geçmişe göre daha fazla parlayacağını bilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı parlamento işleri yardımcısı Emiri, Vahdet Haftası'nın kuşkusuz İslam mensupları için barış ve dostluğun en önemli göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi. Emiri, Müslümanların birlik, sinerji ve yakınlaşma, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt'in öğretileri sayesinde yabancıların komplolarından ve uzaklaştırma politikalarından kurtulabileceklerini de vurguladı.
Uluslararası İslami Mezhepler Takrip Derneği Genel Sekreteri Uluslararası İslami ve Barış Yanlısı örgütlerin aktifleşmesiyle kişisel ve ulusal hedefleri uğruna suikast peşine düşen şeytani ve çirkin amelli insanlardan korunmak doğrultusunda hareket edilmesini istedi. Hucetul İslam Hamid Şehriyari salı günü Batı'nın koronavirüs pandemisi ile mücadeledeki kültürel, ekonomik ve siyasal sorunları sanal seminerinde İslam alemi düşünürleri ve elit kesimine çağrı yaparak insani toplulukların gelecekte karşı karşıya kalacağı tehlikeler ile mücadeledeki fikirlerini paylaşmalarını gereken ilkeler ve etik kuralları belirlemelerini ve böylece geleceğin barış ve sağlığını temin etmelerini istedi. Şehriyari COVID-19 pandemisini nükleer silah ve atom bombası ile de karşılaştırarak, nükleer silahın insanların ölümüne yaptığı etki kadar koronanın da birçok insanı ölüme götürdüğünü ve gelecekte kaygıya neden olan hususun bu tür tehlikeli hastalıkları üretme bilgisinin küçük grupların eline geçmesi olduğunu belirtti. Uluslararası İslami Mezhepler Takrif Derneği Genel Sekreteri şimdi de küçük grupların finansal güç, biyoteknoloji ve sanal alem imkanlarından yararlanarak COVID-19 gibi tehlikeli virüsleri üretmeleri için zemin hazırladığını ve bu hususun insani topluluğun geleceği için büyük tehlike olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, İran milleti düşmanları ve emperyalistleri uyardı. İran Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Tümgeneral Muhammed Bakri, Salı günü Batı'nın koronavirüs ile mücadeledeki kültürel, ekonomik ve siyasal sorunları başlıklı sanal konferansta Amerika'nın Kor General Kasım Süleymani ve Irak Haçlışabi Başkan Vekili Ebu Mehdi mühendisi şehit düşürme yönündeki cinayetine değinerek emperyalistlerin devrim muhafızları ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Irak Halk Gönüllü Güçleri Başkan Vekili seviyesinde büyük bir intikamın bekleyişinde olmaları gerektiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Kor General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi mühendisin vahşice karanlık saatlerde doğrudan cinayetkar Amerika rejimi tarafından suikasta uğramasının küfr aleminin İslam ile mücadelesinin sürmesinin işareti ve devlet terörizminin tasdiklenmesi göstergesi olduğuna vurgu yaparak Şehit Süleymani ve yol arkadaşlarının Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in gücünün içi boşluğunu gözler önüne serdiklerini ve onların direniş ekseni savaşçıları ve mücahitlerine karşı mücadele gücüne sahip olmadıklarını ispatladığını belirtti. Tümgeneral Bakri, Amerika'nın vahşiliğinin zirvesinin İran'ın koronavirüs pandemisinin pik yaptığı sırada bile en ağır ekonomik yaptırımlara tutulması olduğunu belirterek, bu durumda ve baskının devam ettiği sırada hastaların ilaç ihtiyacını bile gideremediğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı 9. Velayet Fedailerinin hava gücü tatbikatının tüm yaptırımlara rağmen tam başarıyla sonuçlandığını belirtti. İRNA Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Salı günü bu tatbikatın sonunda başarılı bir performans çizildiğini ve belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığını da sözlerine ekledi. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı, dostlar ve düşmanların bu tatbikatın hem de bu kalite düzeyinde İran milletinin düşmanlarının uzun yıllardır İran Silahlı Kuvvetlerine karşı maksimum yaptırım uyguladığı sırada gerçekleştirildiğini bilmeliler dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kabil Üniversitesi'ne yapılan terör saldırısını kınadı. Said Hatipzade, Salı günü paylaştığı tweette teröristler ve hamilelerinin kara düşüncesi ve suçsuzların kanına bulaşan elleri, Afganistan geleceği ve Afganistan'ın pak ve suçsuz çocuklarının hayatlarını hedef aldığını söyledi. Hatipzade, terörizm ve radikalizm ile topyekun mücadele sürecinde İran'ın her daim Afganistan halkı ve devleti yanında olacağını da vurguladı. İslam İnkılabı liderinin Uluslararası İşler Yardımcısı Ali Ekber Velayeti de bu terör eyleminden ve hadisesinden dolayı Afganistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileyip üniversiteye saldırıp düşünce ve fikirlerin geliştirilmesi yönünde adım atan savunmasız insanların katliam edilmesinin sadece Afganistan'dan değil bölgede ve dünyada da barış ve istikrar istemeyen cinayet işleyenlerin korkaklığı ve pespayeliğinin göstergesi olduğunu belirtti.
12 kadar İranlı grubun koronavirüs aşısı üretimi için çalışmaları sürdürülmektedir. Muhabirimizin Salı günü raporuna göre İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, İran genelinde 12 kadar grubun koronavirüs aşısını üretmeye çalıştıklarını işaretle 3 grubun hayvanlar üzerinde deneyleri bile sonuçlandırıldığını belirtti. Harirçi, hali hazırda İran'ın günlük olarak 25 bin kadar koronavirüs tanı testi yaptığına değinerek bu rakamın günlük olarak 100 bine ulaşacağını tahmin etti.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Türkiye'deki son 24 saat kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 79 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2343 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 10.481 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 382.118'e yükseldi.
Rusya Dışişleri Bakanı, diğer ülkelerden Karabağ bölgesine paralı asker göndermekten sakınmalarını istedi. Sputnik Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ bölgesi durumu ile ilgili şöyle dedi. Bölgede yaklaşık 2000 kadar paralı asker var. Lavrov ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun Karabağ münakaşasını çözmek doğrultusunda çabalarına değinerek bölgede çatışan taraflar hala ateşkes hususunda anlaşmaya varmamışlardır, dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca Salı günü Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki çatışmaların devam etmesi hususunda Moskova'nın dikkatle İran'ın bu münakaşayı çözmek için sunduğu planı incelemekte olduğunu bildirdi.
Ermenistan beklenmedik vakalar ile mücadele Bakanlığı Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Karabağ Savaşı'nda yakıcı misket bombaları kullanmakla suçladı. Muhabirimizin verdiği habere göre Ermenistan beklenmedik vakalar ile mücadele Bakanlığı 40 cm uzunluğundaki bu silahların sivillere karşı kullanıldığını iddia etti. Bu bakanlığın bildirdiğine göre uluslararası taahhütlere esasen kitle imha ve yakma amaçlı kullanılan bu tür silahların kullanılması yasaktır. Azeri makamlar ise bu hususta hala bir tepki göstermemişlerdir.
Kafkasya Gerçekleri haber sitesinin verdiği rapora göre Johnson & Johnson şirketi Twitter hesabında Ermeniler arasında Artsakh olarak bilinen Sözde Karabağ Cumhuriyeti'ne destek mesajı yayımladı. Bu mesajda Sözde Karabağ Cumhuriyeti çatışmalarında kurbanlara ayrılan yardımların Kızıl Haç'a verileceği ifadesi kullanılmıştı. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşların tepkilerinin büyümesiyle bu şirket mesajının içeriğini değiştirdi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı yılbaşından beri ikna yoluyla teslim olan PKK-KCK örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini duyurdu. Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK-KCK örgütü mensubu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Amerika Dışişleri Bakanı Washington'un müdahaleci tutumlarının devamında Yunan mevkidaşına yazdığı mektupta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlerini eleştirdi. Yunan gazetesi Katimerini'nin raporuna göre Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a mektup yazarak Türkiye'nin tek taraflı girişimlerini eleştirmesinin yanı sıra Yunanistan'da bölgenin değişmez sütunu olarak adlandırdı. Pompeo bu mektupta Yunanistan'ı desteklediklerini açıklayıp Ankara'nın girişimlerinin gerilime neden olduğunu öne sürdü.
59. Amerika başkanlık seçimleri sonuçları gelmeye devam ediyor. Yayımlanan istatistikler Joe Biden'ın delege sayısı açısından önde olduğunu gösteriyor. İran'ın Amerika haber kaynaklarından aktardığına göre Demokrat aday Joe Biden şimdiye dek 131 delege sayısı kazanmış ve Trump ise 100 kadar delege sayısı elde etmiştir. Amerika seçim sistemine göre başkan doğrudan halk tarafından değil 538 kişilik delege tarafından seçiliyor.
Ve son haberimiz Russia Today kanalının verdiği rapora göre seçim kaosları korkusundan dolayı silah satışı arttı ve silah alış kuyrukları uzadı Amerika'da. Russia Today kanalı seçimlerin sonuçları hakkında oluşan korku ve panik havasının silah satışını etkilediğini ve bu alanda rekorun kırıldığını ve rekor kırmaya da devam ettiğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumları ile beraber ilk yorumumuz İslam İnkılab liderinin İslami Vahdet ve Amerika Sultası'na karşı durmaya vurgusu konusu etrafında. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei salı sabahı Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın mübarek veladet yıldönümü bağlamında televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında İran İslam Cumhuriyeti'nin hesaplanmış siyasetinin Amerika'da kişilerin gelişi ve gidişiyle değişmeyecektir ifadesini kullanarak Amerika'nın aşırı talepliğine karşı akılcı bir şekilde direnmeye vurgu yaptı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei yaptıkları konuşmada İslam peygamberinin veladeti, vahdet haftası ve bu iki olayın dünya emperyalizmiyle mücadele günü üçlü ekseni etrafında oldu. Bu çerçevede İslam İnkılabı lideri bu üç mevzu etrafında açıklamalarda bulunup İslam aleminin mevcut koşullarında sulta düzeniyle mücadele ve bu düzene karşı mücadelenin kilit rolüne vurgu yaptı. İslam İnkılabı lideri, İslam aleminde vahdetin önemi hususunda Allah Resulüne yönelik hakaretlerin arka planına değinerek, Fransa hükümeti ve kimi ülkelerin bu girişimi acı ve çirkin bir şekilde desteklemesinin, bu tür hakaret girişimlerinin arkasında geçmişte olduğunu gibi planlama ve garazkarlığın olduğunu gösterdiğini belirtti. İslam İnkılabı lideri, Fransa hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nın hakaret saçan karikatürlerin kültürel vahşilik ve cinayetkar eylemini savunmasının, bu ülkenin münafıklar örgütü ve bağışçı Saddam rejimine verdiği desteğin öbür tarafı yani madalyonun diğer yüzü olduğunu belirtti. İslam İnkılabı liderinin konuşmasının bir diğer önemli noktası da Amerika'nın gerçek emperyalist mahiyeti ve sultacılığını gözler önüne sermesiydi. Amerika uzun yıllardır tüm dünyaya musallat olmak istiyor. Bilim ve teknoloji dahil tüm imkanlar ve araçlardan kendi sultacılığı ve tekelciliğini güçlendirmek için yararlanmaktadır. Amerika ilk kez nükleer silahla Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerini yerle bir etmişti. Bu dehşet verici cinayette sultacılığı devam ettirmek için bilim ve teknolojiyi de kendi kölesi yaptı ve yeni bir gelenek oluşturdu. Son 10 yıllarda da Amerika 11 Eylül terör eyleminin ardından ön yargılı davranarak savaşlar başlattı ve başka bir gelenek oluşturdu. Bu tarihi gerçekler ve süreçlerden yola çıkarak İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de İslam aleminde 5 yıllık Yemen Savaşı ve halkın Suudilerce hünharca ve acımasızca bombalanması veya birkaç hor hükümetin İslami ümmete saygısızlık yapması veya Filistin meselesinin göz ardı edilmesi gibi sorunların çözümünün Müslümanların birliğine bağlı olduğunu belirterek şöyle bir vurguda da bulundular. İslami devletler ve milletlerin Keşmir'den Libya'ya kadar sorunları İslami ümmetin vahdeti sayesinde giderilecektir. Amerika'nın İran milletine karşı hasmane siyasetleri de Amerika'nın emperyalist zatından ve özünden kaynaklıdır. İslam İnkılabı liderinin bu konuşması aslında tarihin ibret verici derslerini hatırlatan ve Amerika'nın tavırlarının geçmişten bugüne kadar değişmediğini gösteren ipuçları içermektedir. Amerika aynı şirret dolu davranışını hem de uçsuz bucaksız sultacılığıyla devam ettirmektedir. Amerika hala aynı Amerika'dır. Bu yüzdendir ki İslam İnkılabı lideri Amerika'daki seçim sürecindeki anormal ve fiyasko yaratan tavırlara değinerek bu durumun liberal demokrasinin çirkin yüzü olduğunu belirtip şöyle buyurmuştur. Amerika'da kim iş başına gelirse gelsin mevcut durum Amerika'da medeni, siyasi ve ahlaki sert düşüşün göstergesidir. Bu Amerika'daki düşünce sahipleri ve düşünürler tarafından da itiraf edilen bir husustur.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Balfour bildirisinden 103 yıl sonra Britanya ve Filistin başlığını taşıyor. 2 Kasım Pazartesi günü Balfour Deklarasyonu'nun yayımlanmasının 103. yıl dönümüydü. Balfour Bildirisi'nin yayımlanmasından 103 yıl sonra şimdi de Britanya'nın Filistin Siyonist rejim İsrail sorununda hangi rolü ifa ettiği sorusu akla gelmektedir. Britanya, Siyonist rejim İsrail'in kuruluşuna yardımcı olan ilk batılı güçtü. Bu destek ilk kez Balfour Bildirisi'nin açıklanması ile resmen ortaya çıktı. Balfour Bildirisi, 2 Kasım 1917'de Britanya hükümeti destekleri sayesinde sahte Siyonist rejim İsrail'in Filistin topraklarında kurulma zeminini hazırladı. Balfour Bildirisi 1917'de Britanya dönem Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından Britanya Avam Kamerası üyesi ve Yahudi kökenli siyasetçi Walter Rothschild'e yazılan bir mektuptu. Bu mektupta Britanya dönem Dışişleri Bakanı James Balfour hükümetinin Yahudiler için Filistin topraklarında milli bir evin kurulmasına olumlu baktığı anlatılmıştı. Britanya'nın Siyonist rejime kuruluş döneminde verdiği bu destek daha sonra da farklı şekillerde devam etti. Bu çerçevede Britanya, Siyonistleri silahlandırdı, onları siyasi ve askeri olarak eğitti ve sonuçta yeni kurulan Siyonist rejimin Filistinliler aleyhinde cinayet işlemelerine neden oldu. Ayrıca Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nde Tel Aviv aleyhindeki kararların çıkmasını da veto hakkı ile engelledi. Bu desteklere rağmen şimdi de önemli olan husus, Filistin'in Balfour Bildirisi'nden 103 yıl sonra ne durumda olması hususudur. Bugün Filistin her zamandan daha fazla baskı altındadır. Bir yandan Amerika tamamen Siyonist rejim İsrail çıkarları lehinde olan ırkçı yüzyılın anlaşmasını tanıtmış, bir diğer yandan da Balfour Bildirisi'nin yayımlanmasından sonra Filistin'i destekleyen ve 4 kez bile Siyonist rejimle savaşan Arap ülkelerin İsrail ile normalleşmeye yanaşmaları ve pratikte Filistin'e desteği bırakmaları ve cinayetlerin hamisine dönüşmeleridir. Böyle bir durumda ise Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilere karşı baskıları da epey artmıştır. Filistinlilerin evlerinin yıkılması, yerleşim alanları inşasının artması, Filistinlilerin öldürülmesi ve yaralanmaları, esirlere karşı işkencelerin artması ve şiddete maruz kalmaları ve de Gazze şeridinin kuşatılmasının devam etmesi, Siyonist rejimin bugün işlemekte olduğu başlıca cinayetlerdir. Burada bir başka önemli husus da Britanya'nın Filistin'in mevcut koşullarına yönelik ne tür bir siyaset izlemesidir. Tahran'daki Filistin İslami Cihad temsilcisi Nasir Ebu Şerif bu hususta şöyle bir değerlendirme de bulunuyor. Britanya görünüşte yüzyılın anlaşması planına karşı olduğunu ve iki devletin kurulmasından yana olduğunu iddia etmiş, ancak İngiltere bu alanda pratik ve gerçekçi bir adım atmamış ve iddiaları hep lafta kalmıştır. Çünkü zaten Britanya tüm işleri Amerika'ya devretmiştir. Britanya'nın bu siyasetine rağmen bu ülkede kimi kurumlar ve enstitüler Londra hükümetine baskı uygulayarak tam olarak Amerika siyasetlerine ayak uydurulmamasını istemişlerdir. Bu çerçevede Londra hükümetinin kimi siyasetlere karşı çıkması ve bağımsız davranması yönünde baskılar söz konusudur. Bu çerçevede insan haklarını koruyan gruplar, insan hakları kurumları, kimi partiler, üniversite hocaları, siyasi şahsiyetler, kimi edebiyatçılar, düşünürler ve elit isimler de Siyonist rejim İsrail'in yaptırımlara tabi tutulmasını istiyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarımızın sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Aban 1399, Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1442 ve 4 Kasım 2020 Çarşamba. ...1441 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1. yılında Mescid-ül Haram Camisi'nden sonra İslam dünyasının en önemli ikinci camisi olan Mescid-ül Nebi Camisi'nin yapım çalışmaları başladı. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden sonra bu caminin yapılması emrini verdiler ve kendisi bizzat yapım çalışmalarına katıldı. Mescidin duvarı taş ve tuğladandı, çatısı ise ahşaptandı. Caminin yanında peygamber ve bazı ashabının odaları bulunuyordu. Mescid-ül Nebi Camisi günümüzde çok gelişmiştir ve her yıl milyonlarca Müslüman bu camiyi ziyaret etmek amacıyla Medine'ye gidiyor. ...433 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1009'da önde gelen fakih ve muhaddis ve aynı zamanda araştırmacı Şemseddin lakaplı Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Ameli vefat etti. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Aban 1357'de İran halkının despot şah rejimine karşı başlattığı mücadele ve kıyamı sırasında Şerif İmami hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. İstikbar güçlerinin önemli satılmış yandaşlarından olan Şerif İmami, İran'da İslam İnkılabı hareketinin dorukta olduğu bir sırada şah rejiminin başbakan olarak tayin edildi ve gerçek dışı ve yalan bir takım vaatlerle İslam İnkılabı'nın gerçek yolundan sapmasına çalışıyordu. Şerif İmami'den sonra Asari askeri hükümeti kurdu. Ancak İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni üstün zeka ve yüksek algılama gücüyle Pehlevi rejiminin entrikalarına karşı sert tepki gösterdi ve değişen başbakanların dünya istikbar devletleri başta olmak üzere şahın satılmış piyonları olduklarını ilan etti ve halktan şah rejiminin çökmesine kadar başlattıkları kıyamı sürdürmelerini istedi. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Aban 1369'da İranlı ünlü araştırmacı Doktor Feramerz Aşuri Japonya'da bazı doğal maddelerde anti ışın özelliğini icat etti. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Aban 1366'da ilk Tahran Uluslararası Kitap Fuarı faaliyete başladı. Adı geçen fuara dünyanın 32 ülkesinden 196 müessese ve yabancı yayıncı katıldı. Bu fuar her yıl Tahran'da düzenleniyor. ...25 yıl önce bugün 4 Kasım 1995'te soykırımcı rejim İsrail'in eski başbakanı İshak Rabin aşırı bir siyonist olan Yigal Amir tarafından öldürüldü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'da azınlıkların hakları.
Muhterem dinleyicilerimiz, İslam'da azınlıkların hakları isimli seri sohbetimizin 20. bölümünde birlikteyiz.
Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'in azınlıklara nasıl davranılması doğrultusundaki tavsiyelerini ele alacağız.
Geçen sohbetimizde belli sınırlar içerisinde gayrimüslimlere dostluk ve şefkat duyguları içerisinde davranmak ve de zekatın Müslümanlar arasında sinerji ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanıldığı hususlara değindik. Bugünkü sohbetimizde davranışta ve sözde edepli olmayı ele alacağız ve bu doğrultuda Kur'an-ı Kerim ayetlerini örnek olarak göstereceğiz.
Kuşkusuz tavırda ve konuşmakta edepli olmak, muhatapları epey etkiler ve en azından onları insanın sözünü dinlemeye ikna eder. Böylece muhataplarında eleştirme ve inat duyguları yatıştırılır. Kur'an-ı Kerim'in Ankebut suresinin 46. ayetinde ise şöyle buyurulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur.
Bu ayette geçen cedel ve mücadele kökünden gelen filin kökeni halat ve sağlamlaştırmak anlamına gelir. İki kişi tartıştıklarında gerçekte birbirlerinin görüşlerini ve inançlarını da değiştirmek istiyorlar. Bu yüzden de cedel aslında tartışma ve ikna etmeye çalışma anlamına da geliyor.
Allame Tabatabai'nin yazdığı El-Mizan fi Tefsir El-Kur'an eserinde de İslam dünyasının tanınmış filozof ve düşünürü bu ayet hakkında şöyle belirtiyor. İyi bir mücadele ve tartışma, hakaret, iğneleyici ve sert sözler içermez. Bu yüzden bir mücadele veya tartışma, ehsan yani iyinin iyisi özelliğini taşımak istiyorsa, karşı tarafa saygısızlıktan da uzak olmalıdır. İster bu saygısızlık sözlerde, ister davranışlarda görürse, bu mücadele ve tartışmanın kalitesi de düşmüş olacaktır.
Masum Ehl-i Beyt imamlarından anlatılan rivayetlerde hep aynı hususun göstergesi olmuş ve sözde ve amelde saygılı ve edepli olmak yönünde ifadeler içermiştir. Gayrimüslimlere yönelik bile bu durumun geçerli olduğu söylenmiştir. Alim Allah ise Bakara suresinin 83. ayetinde saadet arayan her insanın sağlıklı yaşamının ahlaki tüzüğü sayılacak bir şekilde şöyle buyurmuştur.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.
Bir zamanlar biz İsrail oğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz, hala da sırt çevirmektesiniz.
Molla Hüseyin Feyz Kaşani tarafından yazılan Safi Yorum kitabında ise Kur'an-ı Kerim ayetlerinde anlatılan rivayetlerin nakli ve rivai boyutlarına odaklanılmıştır. Ancak yine de adı geçen ayet hakkında İmam Cafer aleyhisselam'dan naklen şöyle aktarılmıştır. Tüm insanlarla iyi konuş, ister mümin olsun ister olmasın. Bu yüzden müminlere açık yüzlü konuşun, karşı olanlara da sağduyulu yaklaşın ve onları iman getirmeye yönlendirin.
İmam Bakır aleyhisselam ise İslam'dan başka bir dine sahip Yahudilerle ilgili şöyle buyurmuştur. Münafıklara dilinle eşlik et, müminlere halis ve muhlis bir şekilde iyilik yap ve Yahudilere de iyi davran. İmam Ali aleyhisselam ise dini azınlıklar hakkında birçok tavsiyede bulunmuşlardır. Bu tavsiyeler ise Allah Resulü'nün siyasi yerinden ve vahiy ilkelerinden kaynaklanmaktadır. İmam Ali aleyhisselam hep İslami öğretilerin derinlerine inmiş bir isim olarak aydınlatıcı bakış ile yeni bir İslami bilim sahasının kapılarını aralamıştır.
İmam Ali aleyhisselam Hucurat suresinin 11. ayetine göre İslam'da toplumsal terbiyenin ilkelerinden birinin diğerlerini aşağılamamak olduğunu belirtiyor. Çünkü aşağılamak ve diğerlerini küçümsemek İslami edebin bir parçası olamaz. Hucurat suresinin 11. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
Ya eyyühellezine amenu la yeskar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisa. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam açısından ise hiç kimse diğerlerine saygısızlık yapmamalı ve kendini üstün görmemeli.
İslam Cumhuriyeti'nin kurucu lideri İmam Hümeyni ise İran İslam Cumhuriyeti'ndeki dini azınlıkların konumuyla ilgili şöyle buyurmuştur. İslam, İran'da da farklı gruplar halinde görülen Zertüşlüler, Yahudiler, Hristiyanlar gibi dini azınlıklar için saygınlık hakkı ve diğer hakları tanımıştır. İslam, İran'da da bulunan gayrimüslim toplumlara, bu milletin bir parçası olan bu azınlıklara, diğer kesimlere davranıldığı gibi davranışı öneriyor. İslam onların haklarının katiyen ayaklar altına alınmasını istemiyor. Asla onları zor durumda bırakmak istemiyor. İslami toplumu onlara baskı uygularsa bu İslami öğretileri vahiy ilkelerine ve Allah-u Teala'nın buyurduklarına ters düşecektir. Kendiniz de gördünüz. Devrimimizin galebe çaldığında kimse Yahudilere veya Hristiyanlara ya da Zertüşlülere bir zarar verdi mi? Hayır, bir tercih söz konusu olmadı. Ardından da Allah-u Teala'nın istediği şekilde İslami bir toplum kurulursa yine de İslam'ın diğer ekollere, vakımlara göre milletin farklı kesimlerinin haklarına riayet ettiği görülecektir.
İslam İnkılabı kurucusu İmam Hümeyni, İslami toplumda yaşayan dini azınlıkların hakları konusunda şöyle buyuruyor. Milletin tüm kesimleri toplumun hakları alanında ortak sayılırlar. Onların hakları verilecektir. Kendi dinlerine uymakta, kendi temsilcilerine oy vermekte seçim hakkına sahiptirler. Tüm kesimler bu haklardan yararlanırlar. Şimdi de din adamlarının bazı kesimlerin haklarını engellemek istedikleri dedikoduları da bizim milletimize yönelik büyük bir ihanet girişimidir. Din adamları azınlıkların ve farklı kesimlerin haklarına en fazla riayet etmeleri gerekir. Din adamları Kur'an ve İslam'a uyarlar. Kur'an ve İslam size saygı duyuyor. Siz de bizim kardeşlerimiz sayılırsınız. Bize eşlik edin, kendi milletinize eşlik edin.
İslam'ın nur dolu ahkamından kaynaklanan İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda da azınlıkların haklarına ve avantajlarına özel şekilde odaklanılmıştır. Öyle ki azınlıklar bu haklar sayesinde iyi düzeyde bir yaşam sürdürülebilir. Bu da onların da İran'da kalmalarına sebebiyet vermiştir. Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 13. 14. ve 41. ilkeleri azınlıklara verilen haklar hakkındadırlar. Bu çerçevede azınlıklara parlamentoda temsilci bulundurma hakkı bile verilmiştir. Buna ilaveten özel durumlar hariç İran Anayasası'ndaki birçok hakkın ve ilkenin de kamuya ve toplumun her kesimine hitap ettiği unutulmamalıdır. Bu yüzden azınlıklar da İran'da bulunduklarından dolayı kendilerini memnun hissediyorlar.
Bu çerçevede dünya Ermenilerinin dini lideri Katolikos Aram, İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı ile görüşmesinde Ermenilerin İran İslam Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası ve üyesi olduğuna vurgu yaparak şöyle demişti. İran İslam Cumhuriyeti'nde tüm vatandaşlar etnik ve dini özgürlüklerine bakılmayarak tüm vatandaşlık haklarına sahipler. Bu Ermeni alemi dini lideri, Ermenilerin İran'da bir azınlık sayılmadığını, aslında tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlandıklarını belirtti. Bu yüzden de bu Doğu Hristiyan alem lideri, uluslararası toplumlarda İran İslam Cumhuriyeti'nin hamilerinden de sayılır.
Muhterem dinleyiciler, İslam'da azınlıkların hakları isimli seri sohbetimizin 20. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. başarılı İranlı bayanlar. Değerli dinleyiciler, Başarılı İranlı Bayanlar adlı haftalık programımızın bir diğer bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Her bölümde sizlerle birlikte günümüzde yaşanan önemli olaylarda İranlı bayanların kabiliyetleri ve başarıları hakkında konuşacağız. Bugün sizleri kutsal savunma döneminde savaşın en ön cephesinde savaşarak esir düşen ilk azade İranlı kadın Doktor Fatima Nahidi ile tanıştırmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, İran'da birkaç ay önce kutsal savunma yıllarında esir düşen İranlı mücahitlerin vatan kucağına geri dönüşü ve birkaç gün ara ile tıp bayramını idrak ettik. Bu yüzden bugün sizleri İslam ve vatan mücahitlerine yardım için savaş cephelerine koşan ve verdiği mücadele sırasında esir düşen azade bir kadınla tanıştırmak istiyoruz. Fatıma Nahidi, İslam ve vatan mücahitlerine tıbbi yardımda bulunmak için savaşın en ön cephesine gitti ve Kasım 1980'de esir düştü. Birkaç yıl süren esaretin ardından vatana döndü ve büyük bir umutla öğrenmeye başladı ve şimdi doktorasını alarak yıllardan beri üniversitede öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Halihazırda Şehit Beheşti Tıbbi Bilimler Üniversitesi'nin akademisyenlerinden biri olarak bu kez ilim cephesinde savaşmaya devam ediyor. Sekiz yıl süren kutsal savunma yıllarında tarih, adları hiçbir sokak veya caddeyi süslemeyen kadınlarımızın çektiği acı ve direnişine şahit oldu. Fakat onların adları yüreklere işlemiştir. Zira düşmana karşı İran halkının gurur verici savunması, bu direnişler, çalışmalar ve fedakarlıklar sayesinde kutsanmıştır. İranlı kadınların kutsal savunma yıllarındaki rolü, evlerden savaş cephelerine kadar uzanan bir yoldur. Bir yandan eşleri, evlatları ve kardeşleri savunma cephelerine uğurlarken, diğer yandan mücahitlere destek için bizzat savaş cephesine koşan, onların yararlarına merhem olmaya çalışıyorlardı. Kadınların savaş dönemindeki fedakarlıkları ve olağanüstü cesaretleri, bugün İranlı kadınların kendisiyle övünmesine sebep olurken, dünyaya Saddam rejimine karşı sabırla direnen iftihar dolu kadınları tanıttı. Bu direniş, fedakarlık ve sabrın en bariz örneklerinden biri kesinlikle Fatıma Nahidi'dir. İranlı kadınlar toplumuna cesaret ve vatanseverliğin sembolü olan ilk azade kadın. Ülkenin mahrum bölgelerinde hizmet veren 24 yaşında ebelik okulunu bitirmiş genç bir kız, Bam kentinin etrafındaki köylerde savaşın başladığı haberini duydu ve sağlık kadrolarıyla birlikte tıbbi yardım vermek için savaş cephelerine koştu. Savaş sırasında bir gün en ön hattın düşman tarafından işgal edildiğinden habersiz olarak tıbbi takımla birlikte güneyde savaşta yaralı mücahitleri tedavi etmeye giden Fatıma Nahidi şöyle anlatıyor. 12 Ekim 1980 tarihinde Şalemçe yakınlarında Horemşehir'in en ön cephelerinin birinde yaralılar ve şehitlerin nakli sırasında sağlık ekibiyle birlikte bazı güçlerince esir düştüm. Ve yaklaşık 4 yıl esaret sürem devam etti. Ben savaşın en ön cephesinde esir olan ilk kadındım. Bir hafta sonra iki esir kadın daha getirdiler. Onlar da Abadan kenti çocuk esirgeme yurdundaki çocukları Şiraz'a götürmek için geldiklerinde Horem şehre dönüşleri sırasında Mahşer Abadan yolunda esir alınmışlardı. Onlardan da bir hafta sonra ailesini ziyaret için Şiraz kentinde giden ve Horemşehir doğum evinde çalışan Bayan Azmude de Mahşer Abadan karayolunda esir düştü. Yardım ekibindeki bayanlar esir alındıktan sonra gönüllü halk güçleri besicilerin barındığı ve ardından da El Reşit siyasi hapishanesine intikal ettiriyorlar ve onlar için hapsin acı ve zor günleri böylece başlıyor. Hapiste bit, fare, hücrelerin soğutulması, tutukluların işkence sesleri ve çığlıkları ve diğer birçok sorun bu dönemi onlar için daha da zor ve çekilmez hale getiriyor. Savaş sırasında ülkenin esir düşen üst düzeyli yetkililer ve savaş komutanları da aynı hapishanede esir tutuluyorlardı. Dönemin Petrol Bakanı Şehit Tonguyan ve General Muhammedi ise Bayan Nahidi'nin Kapalı Kapılar Dönemi adlı kitabında söz ettiği şahsiyetlerdendir. Fakat burada esirlerin birbiriyle görüşmesi imkansızdı. Ancak yan hücreyle ve ancak duvara vurarak birbirleriyle sohbet etme imkanları vardı. Öyle ki daha sonra aynı hapishanede esir olan ve fakat sadece seslerini duydukları insanları görüyorlardı. Irak Bas ordusu tarafından esir alınan dört kadının açlık grevine başlamaları hapishane yetkilileri ve Basçıları çaresiz bırakıyor ve dört İranlı mücahit kadın hedeflerine ulaşıyorlar ve Kızıl Haç onların adını kayıtlara alarak onları Musul üssüne intikal ettiriyor. Masume Abad, Şemsi Bahrami, Halime Azmude ve Fatıma Nahidi açlık grevlerinin 20. gününde hedeflerine ulaşmış ve seslerini dünyaya duyurabilmişti. Basçıların üstündeki İranlı esirlerin lideri Hüccetül İslam Ebu Tarabi Ferd bu dört kadına hitaben "Sizin cesaret ve iffetiniz bizlerin başını dik tuttu ve sizin hapishanelerde çektiğiniz acıdan biz erkekler utandık ve ondan sonra acıdan sızlamadık" dedi. Fatıma Nahidi şöyle anlatıyor. "Beni El Reşit hapishanesine götürdüler. 5 katlı özel bir hapishane. Şehit Saltır'ın alt katlarında şehit edildiği söylenen hapishane. İşkenceleri için birden havayı serinletiyor veya ısıtıyorlardı veya oksijen ulaşmasın diye havayı kesiyorlar veya suyu kesiyorlardı. Bazıcılar içinden elektrik kabloları geçen deri kablolarla var güçleriyle başımızı ve vücudumuzu kırbaçlıyorlardı. Fakat biz isteklerimizden vazgeçmiyorduk. O zaman biz sadece ailelerimize birkaç satır mektup yazmak istiyorduk. Bir keresinde Masumi Abad Bağışçı'nın elinden kabloyu çekerek elinden geldiği kadar kablo ile adamın bacaklarına ve vücuduna vurdu. Onun bu cesareti Muhammed Cevat Tonguyan'ı coşturdu. Yan hücrelerde olan Tonguyan bağırarak "Nasru menallah ve fethun garib" diyor ve diğer erkekler esirlerde bir ağızdan "ve beşşerül müminin" diyerek karşılık verdiler. Doktor Nahidi'nin Irak'ın güneşsiz hapishanelerindeki anlarını içeren Onlarla Göz Göze adlı kitap, Direniş Sanatı ve Edebiyat Bürosu tarafından yayınlandı. Doktor Nahidi şöyle diyor: "Esaret gerçek anlamıyla direniş, fedakarlık ve maneviyat dersi veren bir üniversiteydi ve bunları orada somut olarak gördüm. Esaret ise Allah'ın bana verdiği bir hediyeydi ki Allah'ın bana olan ilgiyi göstergesi olarak biliyorum ve Rahman olan Allah'a her zaman bu ilgisinden dolayı şükrediyorum." Fatıma Nahidi, esaret döneminin ardından Tahran Müderris Yetiştirme Üniversitesi'nde yüksek lisansta eğitimine devam etti. Bugün bilimsel ve üniversite çalışmalarını ilaveten ülkenin Ebelik Derneği bilimsel ve cemiyetin sorumluluğunu da üstleniyor. Ebelik alanında 18 bilimsel makaleye de imza atan Doktor Nahidi'nin diğer çalışmalarıdır. İranlı kadınlar bu cesur, fedakar ve direniş sembolü, azade kadınlara saygı ile onlardan direniş, çalışma ve izzetli olma dersi alıyorlar. Değerli dinleyiciler, bugün İran'da dayatılan 8 yıllık savaşta esir düşen ilk azade kadın Doktor Fatıma Nahidi ile tanıştık. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Din ile ilgili sorular ve cevapları. Değerli dinleyiciler, Din ile ilgili sorular ve cevaplar adlı dizi sohbetimizde sizlerle tekrar birlikteyiz. Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte programımızın 20. bölümünü birlikte dinleyelim. Bugünkü sohbetimizde ebeveyne itaat etmenin insanın özgürlüğü ve bağımsızlığı ile çelişip çelişmediği ile ilgili sorulara cevap vermek istiyoruz. İslam dini bir yandan insanın hür yaratıldığına vurgu yapıyor ve öbür yandan ebeveyne itaat etmeyi elzem hale getiriyor. Peki ama acaba ebeveyne itaat etmek insanın özgürlüğü ve bağımsızlığı ile çelişiyor mu? Geçen bölümde insan hür yaratıldığını beyan ettik. Ancak bu özgürlük mutlak değildir. İnsanın özgürlüğü nispi bir konudur. Örneğin insan bedenini her istediğini yapamaz ya da başkalarına karşı zorbalık yapamaz veya onları sürekli baskı altında tutamaz veya başkalarına zulmedemez ya da ilahi emanetler olan eşine ve evlatlarına istediği gibi davranamaz ve hepsinden daha önemlisi sırf hür olduğu için ebeveynin emirlerine karşı çıkamaz ve onların şer'i ve helal emirlerine itaatsizlik edemez. Hem de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerinde sık sık haklarına riayet edilmesine vurgu yaptığı ve insanları onlara ister Müslüman olsun ister olmasın saygı göstermeyi tavsiye ettiği ebeveyne. İnsanoğlunun akli istidlalleri ve selim ve doğal vicdanı kendisine ihsanda bulunan ve hürmet edenleri sevmeyi hükmeder. Her insan zati ve fıtri olarak hakkındaki iyilikleri en iyi şekilde telafi etmek ister. İnsan aklı da insanseverlik ilkesi ve sosyal ilişkileri koruma bağlamında iyilik ve ihsanı, iyilik ve ihsanla telafi etmesini hükmeder. Nitekim Yüce Allah, Rahman suresinin 60. ayetinde şöyle buyuruyor: "İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?" Allahu Teala'nın insanoğluna sunduğu ilk nimet hayat nimetidir. Nitekim bu nimetin ve ilahi feyzin araçları ve hayat nimetine kavuşma etkenleri anne ve baba olduğunu asla unutmamalıyız. İslam dini, insanlar kendileri ve başkaları ve özellikle ebeveyn, eş ve evlatlara karşı bir takım hakları olduğunu ve onlara karşı sorumlu ve yükümlü olduğunu ve bu doğrultuda bazı görevlerinin söz konusu olduğunu belirtiyor. Anne ve baba, yaşamlarını ve tüm benliklerini evlatlarına adayan ilk insanlardır. Bu insanların hiçbir karşılık beklemeksizin yaşamını sevdikleri evlatlarını yetiştirmekten daha üstün ihsan olabilir mi? Bu yüzden İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bakın, acaba anne ve babanızdan daha iyi bir nimet görebiliyor musunuz? Beşeri vicdan bizim için büyük zorluklara katlanan ebeveynimize saygı göstermeyi ve emeklerini takdirle karşılamamızı hükmediyor. Ebeveyne saygı ve ikram bize yönelik iyilik ve ihsanlara verilecek en basit karşılıktır. Nitekim hem aklımız ve hem İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu ihsanın vacip olduğunu vurgulamıştır. İslam dini aile ocağına yönelik özel inayeti ve ilgisi çerçevesinde aile ortamından evlatları ebeveynin ders mektebinde teorik ve pratik açılardan ahlaki ve insani değerlerin temelinde insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini öğreten bir okul yapmaya çalışıyor. Allah-u Teala İsra suresinin 23. ayetinde ebeveyne saygı ve ihsan zaruretini hatırlatıyor ve insanların tevhide davet ettikten sonra şöyle buyuruyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. İnsan her daim annesi ne gibi zorluklara katlandığını ve onun sağlığını korumak için nice fedakarlıklar yaptığını asla unutmamalıdır. Anne, evladının ilk yaratıldığı andan itibaren 9 ay boyunca onu karnında taşır ve büyük bir sevgi ve şefkatle onu yetiştirir ve doğurduktan sonra vücudunun şırasından onu emzirir ve acıktığını hissettiği anda besleyerek doyurur. Anne, evladı yorulunca onu yatırır ve gece boyunca göz kırpmadan sürekli onu gözetleyerek huzur içinde yatmasını sağlar. Eğer evladı temizlenmeye ihtiyaç duyuyorsa hemen onu temizler. Ebeveynimizin onlardan başka hiç kimsenin yapmayacağı işleri bizim için yapar ve her an bize hizmet etmeye hazırdır. Nitekim büyüyen evlatları içinde adeta birer danışman ve yaver konumundadır. Bu yüzden evlatlar da ebeveynini kaygı etmeli ve her an onların helal ve şer'i isteklerini yerine getirmelidir. Nitekim onlar da her zaman evlatlarına hizmet etmiştir. Evlatlar ayrıca her an ebeveynine saygı ve şefkatle davranmalı ve saygı göstermelidir. Kuşkusuz ebeveyni iyilik ve ihsan ve saygı mıstaklarından biri onlara itaat etmek ve gönüllerini kazanmaktır. İmam Seccad aleyhisselam ünlü dua kitabı Sahife-i Seccadiye'nin 24. duasında evlatlara, ebeveynleri hakkında okumaları gereken bir duadan söz ediyor. Tamamen evlatların ebeveynlerine itaat etmekle ilgili olan bu değerli duanın bir bölümünde şöyle okumaktayız. Allah'ım, öyle et ki zalim sultandan korkar gibi anne ve babamdan korkayım. Şefkatli anne gibi onlara iyilik edeyim. Anne ve babama itaatimi ve onlara iyi davranmamı, uyku düşkünü kimsenin uykusundan daha göz aydınlatıcı ve çok susamış kimsenin içtiği sudan daha yürek serinletici kıl. Onların isteğini kendi isteğime tercih edeyim. Onların hoşnutluğunu kendi hoşnutluğumdan önde tutayım. Az da olsa onların bana yaptığı iyiliği, çok, çok da olsa benim onlara yaptığım iyiliği az göreyim. Zalim sultandan korkar gibi anne ve babadan korkmak iyidir. Nitekim İmam Seccad aleyhisselam Allah'tan anne ve babası karşısında krallardan korkar gibi onlardan korkmayı dilemektedir. Buna göre insan ebeveyni önünde boyun eğmeli ve emirlerine itaat etmeli ve aynı zamanda onlara karşı mütevazi davranmalıdır. Ebeveynimiz nasıl biz küçükken isteklerimize öncelik verdiyse ve kendi isteklerini arka planda tuttuysa, biz de onların isteklerine öncelik vermeli ve kendi isteklerimizi tercih etmeli ve sürekli onların rızasını kazanmaya çalışmalıyız. Ebeveynin hakları İslam peygamberinin nezdinde de çok önemliydi. Öyle ki ebeveynin icazeti olmayan kişileri kabul etmez ve hatta onları hicret ve cihat gibi önemli işlerden muaf tutardı. Rivayetlere göre günlerden bir gün adamın biri İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ya Resulullah! Ben seninle hicret etmek üzere biat etmeye geldim. Ancak ebeveynimi gözyaşı içinde bırakmak zorunda kaldım. Allah Resulü şöyle buyurur. Onların yanına geri dön ve onları mutlu ve hoşnut et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Müslümanlara tavsiyelerinde ebeveyne iyiliği sadece onlar hayattayken yapmakla yetinmemelerini ve vefat ettikten sonra da onlara iyilikte bulunmaya devam etmelerini buyuruyordu. Allah Resulü, ebeveynin vefatından sonra onlara nasıl iyilikte bulunacağı sorulunca, onlar için dua etmek, mağfiret dilemek, vasiyetlerini yerine getirmek, yakınlarına yönelik sıla-i rahim ve dostlarına saygı göstermek, ebeveynin ölümünden sonra onlara yapılacak bazı iyilikler olduğunu buyurdu. İslam aleminin büyük düşünürü ve filozofu Şehit Murtaza Mutahhari de evlatların ebeveynine saygı konusunda şöyle diyor. Zaman zaman kendi varlığımın sırlarını ve amellerimi düşünüyorum. Hayatımda hayır ve bereketlere vesile olan ve ilahi inayetten yararlanmamı sağlayan meselelerden biri ebeveynimi, özellikle onlar yaşlandığı dönemde ve hastalıkları sırasında bolca iyilikte ve saygıda bulunmamın etkili olduğunu hissediyorum. Zira gücüm yettiğince onlara yardımda bulunmaya çalıştım. Evet, ebeveyne itaat etmekle ilgili Kur'an-ı Kerim ayetleri ve rivayetleri ve bu alanda yapılan vurguları beyan ettikten sonra sohbetimizin başında sorduğumuz sorunun cevabını şöyle verebiliriz. İslam dini hiçbir zaman insanların özgürlüğünü mutlak nitelememiş ve ancak nispi özgürlükten söz etmiştir. Zira insan cismi açıdan bazı amelleri yerine getirmekten acizdir ve manevi açıdan da bazı amelleri yerine getiremez ve bu ameller için izinli değildir. Öte yandan özgürlüğün anlamı, yani gelişmenin yolunda engel bulunmaması itibariyle Allah-u Teala yasalar ve kurallar belirleyerek insanın özgürlüğünü elinden almaz ve sadece onun hayır ve saadetini düşünür. Buna göre ebeveyne itaat etmekte insanın hayır ve saadeti gözetlediği için özgürlüğünü elinden almadığı gibi gelişmesini ve kemale ermesini ve daha fazla başarı elde etmesine vesile olur. Unutmamak gerekir ki ebeveyne itaatsizlik ancak onlar şeriata aykırı bir istekte bulunmaları ve emretmeleri durumunda caizdir ve bunun dışında her zaman onların istekleri ve emirleri öncelikli olmalı ve itaat edilmelidir. Gerçekte insan ebeveynine itaat etmekle hem onları hoşnut eder ve hem doğru yolu seçmekte başarısını güvence altına alır ve hem ilahi rızayı kazanır. Ayrıca ilahi öfkeyi uzaklaştırır ki bu da her şeyden daha önemlidir. Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları adlı programımızın bugünkü bölümünün de sona geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Müslümanların İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yapılan hakarete yönelik öfkesi İslam ümmetinin diriliğini ortaya koyduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da uluslararası kurum ve kuruluşların daimi temsilcisi ve elçisi dünyada savaş, güvensizlik, yaptırım ve terörizm tehditleri gibi sorunlara değinerek Amerika'nın günümüz dünyasının birçok sorununun kaynağı olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Salı günü Amerika'nın ihlalci girişimlerde bulunarak Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu geçici kararını ihlal ettiğini ve sorumlulukları da ayaklar altına aldığını söyledi. İran üniversiteleri hocaları Fransa Cumhurbaşkanı'nın İslam peygamberine yönelik hakaret içerikli sözlerini kınadılar. Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Derneği Genel Sekreteri, Uluslararası İslami ve Barış Yanlısı örgütlerin aktifleşmesiyle kişisel ve ulusal hedefleri uğruna suikast peşine düşen şeytani ve çirkin amelli insanlardan korunmak doğrultusunda hareket edilmesini istedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.